Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Burak Şolt.
Bu videomuzda AMD'nin Ryzen 7 2700X'ine yakından bakacağız, detaylarını anlatacağız. Aynı zamanda tabii ki Ryzen 7 2700X'i çalıştırdığımız Asus'un X470 Yonga setine sahip Crosshair 7 Hero isimli anakartına da böyle bir kısaca değinmiş olacağız. Ryzen 7 2700X diyoruz aslında. Neden 2800X diyebiliriz izleyenlerimiz?
Evet, çünkü bir önceki nesilde 1700X, sonra da 1800 gördük.
Evet.
Ama neden yok şimdi? O büyük ihtimalle ilerleyen zamanlarda çıkacak.
Evet, büyük ihtimalle belki özel daha hızlı bir işlemciyle karşılaşabiliriz ama şu anda serinin en hızlısı 2700X olma özelliği taşıyor. Zen Plus ismi verilen işlemcilerle karşı karşıyayız. Bunlar Ryzen 2 değiller aslında.
Evet.
Zen Plus mimarisini taşıyan yeni 12 nanometre üretim süreciyle üretilmiş L2, L3 gibi tampon belleklerin gecikme süreleri daha düşük olduğu için aslında mesela Full HD gibi çözünürlüklerde daha yüksek performans verebilen, aynı enerji tüketiminde çok daha fazlasını alabildiğimiz yeni Ryzen işlemcilerle beraberiz. Aslında belki de şunu söylemek çok doğru olur. İlk Ryzen'lar bunlar olmalıydı.
Kesinlikle, çünkü ilk Ryzen'larda bizim hep eleştirdiğimiz kısım şuydu. 2K'da ve 4K'da tamam ama Full HD'de rekabette hep geride kalıyordu. Fiyat olarak her zaman iyidir AMD. En başından beri hep iyiydi. Ama biz bu açıdan hani Full HD'de bir performans görmeyi bekliyorduk. Rekabet edecek performans görmeyi bekliyorduk. Çünkü Steam'in şu anda istatistiklerine bakarsanız Full HD çözünürlük kullananların sayısını çok ezici bir üstünlük sağladığını görürsünüz. O yüzden Full HD üzerinden geçilmeyecek bir noktaydı. Şimdi Ryzen Plus'la beraber bu iş aşıldı.
Mesela bellek konusunda da kullanıcılar hep böyle işte bellek desteği ne olacak falan diye sorular soruyorlardı. Zen Plus'la beraber bellek desteği konusu genişletilmiş durumda. Artık bellek uyumluluğu çok daha iyi işlemcilerle beraberiz. Aynı zamanda resmi olarak 2933 MHz bellekler destekleniyor ki 4 GHz bellekleri destekleyen anakartlarda göreceğiz arkadaşlar. Aslında bellek desteği konusunda bütün sınırlarda bu tarafta son kullanıcı açısından aşılmış gibi görünüyor. Aynı zamanda 2700X'in yanında biraz daha geliştirilmiş, sonuna prizm takısı eklenmiş yeni bir RGB soğutucuyla karşılaşıyoruz. Soğutucu nereden baksanız herhalde düz satılsa 30 dolar 40 dolar arasında bir fiyat etiketi taşıyabilecek.
Aynen
çok
öyle.
Güzel görünen bir soğutucu.
Ya şimdi üzerindeki zaten RGB, biliyorsunuz RGB her şeye girdi artık. Ve bu soğutucuda da hani böyle camlı bir kasanız varsa içeriden çok güzel bir görünüm oluşturacak. Aynı zamanda işlemciyi güzel soğutabilen bir soğutucu. Yani bu soğutucuyla beraber işlemciyi 4.2 sularına kadar, eğer işlemcide de biraz şanslıysanız çekersiniz. Birazcık sesli çalışır belki ama çekersiniz, görünümü muazzam.
Şimdi RGB dediğimizde anakart üreticilerinin biliyorsunuz kendi standartları var. Mesela Asus AuraSync kullanıyor. Gigabyte'a geçiyorsunuz farklı bir isim var. MSI'ye geçiyorsunuz farklı bir isimlendirme var. Bu soğutucu üstündeki RGB aydınlatma Gigabyte, Asus ve MSI'nin kendi standartlarıyla uyumlu çalışıyor. Yani mesela Asus anakartı taktık biz bunu. Şu anda chipset üzerindeki aydınlatmayla ya da aşağıdaki işte köprülerdeki aydınlatmayla aynı aydınlatma işlemci soğutucusu üstünde de görülebiliyor. Uyum RGB kasalarda önemli.
Kesinlikle.
Yani kendi kendine kafasına göre yanan ışıklar pek güzel görünmüyorlar. Buna önem veriyorsanız eğer bu soğutucu gerçekten burada size hitap edecek. Şimdi bir tablo görüntüleyelim. Yeni Zen Plus mimarisini taşıyan Ryzen işlemcilere bakalım. Şimdi bizde Ryzen 7 2700X var ama piyasadan Ryzen 5 2600X'i de bulabileceksiniz. İki işlemciyi karşılaştırdığımızda biri 8 çekirdek, diğeri 6 çekirdek olarak görülüyor ki mesela Ryzen 7 2700X eğer sonuna kadar otomatik olarak hızlaştırırsa işlemci kendini 4.3 GHz saat hızlarına kadar ulaşabiliyor. Kendini standart hızda 3.7 GHz olarak belirlenmiş. 105 Watt'lık bir TDP değerine sahip. Aynı şekilde bunlar X takısı taşıyan işlemciler 2700 ve 2600 de göreceğiz. Bu işlemcilerde de aslında önemli bir konu var. Hızlaştırma konusunda belli limitler görebiliriz.
Evet.
Aynı zamanda Maximum Boost Clock olarak isimlendirdiği AMD'nin işlemcinin otomatik olarak çıktığı hızlarda da bazı kısıtlamalar var. Mesela 2700X 4.3 GHz'e kadar çıkarken 2700 4.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Aynı şekilde 2600'e baktığımızda ise burada herhalde bir yazım hatası olacak diye düşünüyorum. Çünkü 2600X 4.2 GHz'e kadar çıkabilirken 2600'ün 4.9 GHz'e kadar çıkabildiği yazmış biri. Bu 3.9
evet
olacak. AMD'nin standart tabloları şu anda ekranlarınıza yansıyor.
Arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten bu işlemcilerde X takısı otomatik hızlaştırma anlamına geliyor. Yani siz bunu isterseniz hepsini kendiniz elinizle beraber manuel olarak hızlaştırabiliyorsunuz. XFR 2 ile beraber otomatik gerçekleştiriyor. Manuel tarafta sizin tercihinize ve işlemcinizin biraz şansına kalmış bir durum. Biliyorsunuz her işlemci aynı hızlara çıkamayabiliyor.
Şimdi Zen Plus'ta XFR 2'yi görüyoruz. XFR 2 ile beraber işlemci daha yüksek hızlara çıkabilecek dedik. Şimdi AMD ne sözü verdi? Dedi ki X370 veya işte benim yeni Ryzen işlemcilerimi alan insanlar bu soket yapısıyla 20 yıl boyunca neredeyse bu işlemcileri kullanabilecekler dedi, yeni çıkan işlemcileri. Bu çok önemli bir vaat. Çünkü Intel tarafına baktığınızda her sene anakart değiştirmek zorundasınız. Bu çok kötü. Ama şöyle bir durum söz konusu. Mesela X470 çıktı. Evet, bu işlemciyi kullanabiliyorsunuz üstünde. X370'e de takabilirsiniz. XFR 2'den yararlanmak istiyorsanız X470 kullanmanız gerekiyor.
Yani şimdi şöyle bir şey de var, biliyorsunuz en çok satan anakartlardan biri Asus'un B350 Prime. Şimdi bu işlemciyi alıp ben o anakarta da takabilirim. Evet. Ama yeni özelliklerden faydalanmak istiyorsam yeni anakart. Hani çok kritik özellikler mi bunlar? Arkadaşlar fiyat performans anlamında bakarsanız tamam, bu daha donanımlı bir anakart tabii, ama hani ben çok fazla bir şey beklemiyorum belki de anakarttan dediğinizi. Birazcık da uygun fiyatlı bir şey istediğim göz önüne alırsa B350 Prime da gayet işinizi görebilecek
tabii
bir anakart.
Tabii bu işlemci yine kullanabileceğiniz anakartlardan bir tanesi. Şimdi 14 nanometre 12 nanometreye geçildi dedik. AMD'nin bazı yayınladığı tablolar var. Mesela bu tabloya baktığımızda 1600X ile 2600X karşı karşıyalar. Burada işlemcilerin aynı saat hızlarında 3.5 GHz hızda çalışırken 2600X'in %11 daha düşük enerji çektiği belirtilmiş. Yani enerji verimliliği konusunda bir kazanıma sahibiz. Performansa baktığımızda 1700 ile 2700 karşılaştırılmış. Her ne kadar 2700 aslında 1800'ün yerine alan işlemci olsa da herhalde isim benzerliğinden AMD şu anda 1700 ile karşılaştırıyor. Evet. Bu aslında 2800'ün çıkma olasılığında oldukça fazla arttırılan konulardan bir tanesi.
Kesinlikle.
Mesela aynı güç tüketiminde 65 watt tüketirken de Ryzen 7 2700'ün %16 daha yüksek performans gösterebildiği de yine burada tablolara yansıtılanlar arasında. Bunlar önemli konular arasında yer alıyor. Yine aslında işlemcilerle beraber duyurulan bir teknoloji de var. StoreMI. StoreMI oldukça enteresan. Aslında Intel'in Octane teknolojisine direkt rakip de olabilir. Çünkü evet, mekanik diskleri hızlandırmaya isteyen bir teknoloji aslında.
Şöyle 2 GB'a kadar RAM kullanıyor arkadaşlar. Diyelim işletim sisteminiz SSD'de, oyun arşivinizde, hard diskte. Biliyorsunuz hard disk SSD'ye göre yavaş kalabiliyor. Burada ikisi beraber çalışıyor. SSD ile ve hard diskin hızını birleştirmeyi amaçlıyorlar. Yani ikisi
birbirini
hızlandırsın.
Ama ortada tampon olarak bir de RAM var.
Evet.
RAM'in düşük gecikme sürelerinden yararlanıyorsunuz ani çekilmesi gereken dosyalarda. Aynı zamanda SSD'nin hızı bellek için kullanılıyor. RAM'lere aktarılan disk veriler için. Yani burada ciddi bir yönetim söz konusu. Bilgisayarınıza bir uygulama kuruyorsunuz. Bunları beraber çalışacak şekilde ayarlıyorsunuz. Bellekten 2 GB'a kadar alan ayarlıyorsunuz. 16 GB'lık oyuncu sistemleri için ideal bir şey. 16 GB'lık kullanılan oyunlar yok zaten.
Aynen, bir Steam arşiviniz vardır hard diskte. Hızlandırmak istiyorsunuzdur. Oyun yükleme serilerinde ufak tefek artıları olur mutlaka. Başarılı gibi gözüküyor.
Şimdi performans tablolarına geçecek olursak eğer, burada şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İlk olarak profesyonel uygulamaları görüyorsunuz. Çok çekirdeği aktif olarak kullanılan uygulamalarda Ryzen işlemciler zaten yani üstünlüklerini çoktan böyle ortaya koymuşlardı. Orada zafer bayrağını çekmişlerdi. Yine aynı şekilde 2700'de kimseye performansı bırakmıyor ve birinci sırada yer almaya devam ediyor. Konu oyun olduğunda ise dedik ya Full HD performans arttı diye. Evet, Full HD'de 2700'ü, 2700X'i işte 1800X, 1700'e karşılaştırdığımızda Full HD performans artışı var. Ama Intel'le yan yana koyduğumuzda burada hala daha bazı oyunlarda geri kalıyor, bazı oyunlarda geçiyor.
Mesela Overwatch'tan bahsetmek gerekirse işte 8700K, işte 135 kare saniye civarında alıyorsa 2700X arada 5 kare saniye fark oluşuyor Full HD'de. Yani bu da çok göz ardı edilebilecek bir değer aslında. Yani bu kadar yüksek karelere çıkmışken zaten kimse 5 FPS'nin hesabını yapmaz diye düşünüyorum.
Hızlaştırma değerlerimizde ekranda gördüğünüz değerler arkadaşlar. Tabii ki biz elimizde kısıtlı sürede yani bu işlemci ve bu anakartta bu değerlere ulaşabildik. Daha iyi bir BIOS'la, daha iyi bir silikonla belki hani şansınıza denk gelen daha yüksek hızlara da siz ulaşabilirsiniz. Belki daha aşağıda hızlara ulaşacaksınız. Hızlaştırmanın bir garantisi olmadığı için açıkçası bu tablolarda çok da böyle yer vermeyip sadece değerleri göstermeyi ben yeğliyorum.
Evet.
Zaten artık işlemcilerde hızlaştırma da çok kolay bir hale geldi. Kullanıcılar alır almaz kendi standart hızlarından çok daha yüksek hızlarda bu işlemcileri rahat bir şekilde çalıştırabiliyor.
Yani bu yeni seride aynı zamanda 250 MHz'e kadar daha fazla hızlaştırmaya müsait olduğundan bahsedilmiş. Bir önceki nesil 14 nanometreydi. 12 nanometreyi düşünce tabii bunlar zaten elde edebileceğiniz doğal sonuçlardan birisi.
Bu videomuzda Ryzen 2700X'e bakmış olduk. Performansını değerlendirdik. Açık söylemek gerekirse ben Ryzen serisine bayılıyordum zaten. Net söyleyeyim yani. İyi ki geldiler. İyi ki Intel'in o üstündeki ölü toprağını attılar. Onlar da çok çekirdekli işlemcileri piyasaya sürmek zorunda kaldı. Rekabet kızıştı. Şimdi rekabeti bir başka boyuta taşıyor AMD. Zayıf olduğu noktaları güçlendirerek Zen Plus'la beraber 2700X daha alınabilir bir işlemci olmuş. Şu sıralar hem oyun hem de profesyonel işleriniz için iyi bir platform, iyi bir işlemci arıyorsanız bu işlemciyi çok rahat alabilirsiniz. Bu anakart alabilirsiniz. Neden? Zaten bundan sonra çıkacak işlemci de bu anakart takacaksınız. Ondan sonra çıkacağı da bu anakart takacaksınız. En azından anakartı değiştirmeden yolunuza devam edebilirsiniz. Evet. 4 yıl sonra bakın 4 yıl sonra ikinci el bir üst model işlemciyi bulmanız çok daha kolay.
Aynen öyle.
En azından o üst model işlemciyi ikinci elden alıp sadece işlemci satın alarak platformunuzu hızlandırabileceksiniz. Hani ben her yıl değiştirin demiyorum. 4 yıl sonra değiştirin. Orada bile ikinci el işlemci alın.
Yine uyumlu bir şekilde çok anakart değişmeden. Yapar. Intel'de biliyorsunuz her sene değiştiriyoruz anakartı arkadaşlar. Her sene ve işte bir öncekisi bir diğerine olmuyor.
Şimdi bu şunu da garantisini veriyor. Mesela şu anda DDR4 bellekler kullanıyoruz. 3 sene sonra DDR5 çıktı. DDR5 almak zorunda değilsiniz yeni işlemci için.
Aynen öyle.
Bu anakartın üstüne DDR4 ile kullanmaya devam edeceksiniz. Yani önemli.
En güzeli şu. AMD dinliyor kullanıcılarını. Evet. Yani Full HD'de ve 2K'daki bu açığı gördü. İnsanların bu şikayetlerini gördü. Beklentiyi gördü. Çünkü beklentimiz Full HD ve 2K'da yüksek performanslı rekabetti. Baktık ki AMD kullanıcılarımız bu durumdan müteessir. Cache bandwidth'teki bu gecikme sürelerini, RAM'deki gecikme süresi de %11 azaltılmış arkadaşlar. Baktı ki uyumluluk sorunları da var RAM'lerde. Onu da ortadan kaldıracak şekilde güncelledi. En güzel tarafı da bu. AMD kullanıcısını dinliyor.
Evet. Bu videomuzda dediğimiz gibi platformu yakından tanıdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.